Sayfa 111. 19. Şoför Raif o akşam şoför Zekeriya'yı Galata'da bir kuytu meyhaneye düşürür. Birinci, ikinci kadehlerde öğrenmek istediği şeylere yanaşmayarak hep alargadan laflar konuşur. Kadehlerin artan sayılarıyla ağızlar kızışıp beyinler parlamaya başlayınca basbayağı bir söze giriyorlarmış gibi meselenin önemini hiç belli etmeyerek konuyu açar.
Zekeriya, pek iyi dikkat etmedim ama bana öyle geldi ki sen bugünlerde tuhaf bir müşteri taşıyorsun.
Ne gibi?
Ne gibi olacak? Herif arabanın içinde yabancıdan kaçanın bir kadınmış gibi perdeleri yarıdan aşağı indiriyor. Kimseye görünmek istemiyor.
Ha, şu Şık Bey'den bahsetmek istiyorsun.
Şık mı? Babayağı mi, yaşlı mı, genç mi görünmüyor ki.
Şık, genç, güzel.
Herkesten bu kadar niçin saklanıyor?
Ne bileyim ben, herkesin bir türlü dalaveresi var.
Adı ne?
Adını da bilmem. Bana parayı bol veriyor. Ötesine ne gerek? Haftada 3 gün götürüp getiriyorum.
Nereden nereye götürüyorsun?
Dizdariye taraflarında bir evin arka kapısından alıyorum, Beyoğlu'na götürüyorum.
Şoför Raif, boğazına dikilen heyecan gıcığını savmaya çalışarak...
Beyoğlu'na mı? Nereye?
Menekşe sokağında 27 numaraya.
Orada ne yapıyor?
Ne yapacak? Karı dalaveresi.
Sevgilisi ne milletten?
Türk. Çok aynalı mı?
Ne dersin be? Yutkunmaktan boğaz oldum.
Karıyı nasıl gördün?
Birkaç defa ikisini Hacı Osman Bayırı'na, Bentlere, Cendere'ye götürdüm. Kadın da bey gibi kendini herkesten saklıyor. Büsbütün tenha kırlara gelmedikçe yüzünü açmıyor.
Hiç kadını yalnız olarak bir yere götürdün mü?
Hayır.
Raif soruşturmanın bu kadarını yeter görür. Zekeriya'yı kuşkulandırmamak için başka şey sormaz. İleride gerekince yine söyletmek olanağı elde bulundurmak için sözü kapar. Dereden tepeden 5-10 lakırdı ettikten sonra birbirinden ayrılırlar. Ertesi sabah doğru Gülhane Parkı'na gider. Dedezade'den başka hep ötekileri saray duvarı önünde bulur. Fazla olarak Fındıkçı Seher'in yanında ondan daha genç, yüzünün pudrası kadar etekleri de tozlu, gözlerine sürme, kaşlarına ince kalem çekilmiş, sağ yanağı solundan biraz daha al, üvez dudaklı, kırıtarak sırıtan bir kadın daha görür. Fehime Hanım'ı takdim ederler.
Raif bu araştırma işine karıştırılmak için ustalığı övülen bu ikinci dişi hafiyeyi gözden geçirir ve der ki:
Bayanlar baylar, ben araştırılması gereken en önemli noktayı ortaya çıkardım. Behçet Bey sevgilisi Lemiye Hanım'ı Beyoğlu'nda Menekşe Sokağı'nda 27 numaralı eve kapatmış. İşte size sağlam bir haber. Ben de iş güç sahibiyim. Otumu bırakarak her gün bu işin peşinde dolaşamam. Bundan sonra yapılacak işe siz karar veriniz. Bana düşen görevler olursa yine elimden geleni esirgemem. Behçet'le Lemiye'ye bu iki eş Zekeriya'nın otomobiliyle Hacı Osman Bayırı'na, Bentlere, Cendere'ye doğru geziler yapıyorlarmış. Bir çete gibi üzerlerine saldırarak erkeği öldürüp dişiyi kaçıracak mısınız? Ne yapacaksınız?
Kasım Necati aklına gelenleri açığa vurmaktan çekinir gibi önüne bakarak derin derin düşünüyordu. Aralarında görüşmeler başladı. Bıçkıcı Süleyman hepsini ağzına baktırmak için bir işaret ederek,
"Kaba tiyatrolarda olduğu gibi enayice oynanacak bir drama aktör olmak istemem. Bunun sonunda ağır ceza mahkemesini boylamak hoşa gider bir şey değil. Biz 5-6 zağırız. İki nazik av arkasında koşacağız. Biz bu kadar baba yiğit ancak iki çelimsiz cana kıyarsak zamanın ünlü katilleri yüzümüze tükürürler. Çünkü elini kana bulandıktan sonra birkaç yüz kişi temizlemeli ki yargıçlar önüne çıkınca yüzümüzü görebilmek için halk birbirini çiğnesin. Biz kan dökmeden Lemiye'yi Behçet'ten ayırıp Necati'ye kavuşturacak bir plan düzenleyelim.
Faik, bu iskambil kağıdındaki kız kaçırmaya benzemez. Herif yanındaki dişisini kolay kolay teslim eder mi? Kim bilir Behçet şimdi ceplerinde kaç ateşli tabancalar taşıyor? Necati acılar içinde ağır başlı bir tavır almaya uğraşarak,
merhametsiz sevgilimle onu aldatan düzenci düşmanımın üzerlerine haydut çetesi gibi sizi saldırtarak başınızı belaya sokmak istemem. Dramı yalnız ben oynayacağım. Siz tiyatrodaki figüranlar ya da karagöz göstermeliği gibi etrafımda durup sadece bakacaksınız. Lafınızdan dönmeyiniz. Akşam meyhanede başka türlü, sabahleyin ayrılınca başka türlü söylemeyiniz.
Süleyman pat pat Kasım Necati'nin arkasını okşayarak, "Şaka söylüyoruz be. Arkadaşlığın ne olduğunu bize mi öğreteceksin? Dur dediğin yerde dururuz, vur dediğin yerde de vururuz. Öl dediğin yerde de ölürüz. Bor mu bu? Arkadaşlık kardeşten ileridir be."
Galip Nihat yalvaran bir çehreyle, "Arkadaşlık uğrunda hiçbir şeyi esirgeyemeyeceğinizi anladık. Fakat şu benim işe ne vakitte bakacaksınız? Ben de takat kalmadı. Ferman senin şarkısını söyleyip geziyorum. Bittim. Katlanır, dayanılır dert değil."
Faik boynunu çarpıtıp ağlar gibi yüzünü buruştura buruştura Nihat'a bakarak,
"Bekle biraz be. İstersen eline bir numara verelim. Ortaklığımızın çalışmaya başladığı duyulursa bu hayırlı işe sermaye koyan çok olur. Başvuran kimseler birbirini kırar geçirir. O zaman sana güç nöbet gelir."
Süleyman, "İyi dedin be Faik. Biriken sermaye 500 bin lirayı bulunca güm diye bir iflas topu atarız.
Araştırma, inceleme, juj komiser, kongordato mondardoto, hapishanede birkaç ay dinlenme, bizi ne kadar tırtıklarlarsa akıllıca davranırsak yine ceplerde tortu kalır. Düşün bir kez. Eskiden 10 liraları bulamayan herifler 2-300 bin liralık bir kredi içinde 70-80 bin lira açıkla iflas ediyorlar. Bu ne açık gözlülüktür? 100 bin lirayı düşünde bile görmemiş bir takım cebi deliklerde bu akıllı müflislerle alay etmeye kalkıyorlar. Zavallılar, zavallılar. Sizinki akşama yiyeceğiniz yok havadan, yani 5 para sermayesiz yüzlerce bin lirayı toplamanın yolunu bularak avuçlarında oyuncak etmiş kurnazlarla nasıl alay edebilirsiniz? Be hey kıt düşünceli saf kişiler.
Bir hayli görüşme ve tartışmadan sonra Beyoğlu'nda Menekşe Sokağı'ndaki 27 numarada gizlenen çiftin durumlarını, kimliklerini ve öbür sırlarını araştırmaya Faik'le Fehime'nin gönderilmesine karar verildi. Fakat toz uğrağı bir kaldırım üzerinde kalkmış saksı güzeline benzeyen Fehime'nin tuvaletini bir parça ev hanımı kılığına sokmak gerekiyordu. Ev hanımı nasıl giyinir? İçlerinde bunu pek gereği gibi bilen yoktu. Ne var ki herhalde hanım niteliğini kendine yaraştıran bir kadın turuncu peleriniyle etekliği arasından dudu yeşili kostüm tayyörünü göstermez. Çehresini boyacı faturasına çevirmez. Uçlarında kalay gibi bir çift küpe sarkan kulaklarını başlığından dışarıda bırakarak herkese süs satmazdı. Faik'in esnafla bıçkın biçimi arasındaki kılığı da arkadaşınkinden daha az düzeltmeyi gerektirmiyor değildi. Onun fesinin ibiğinden iskarpinlerinin ökçelerine kadar değiştirilecek çok yerleri vardır. Hep birlikte çarşıya zennecilere gittiler. Kapamacılara uğradılar. Tanıdık esnaf buldular. Orada Faik'i asri bir bey, Fehime'yi de ona yakışır bir hanım biçimine koydular. İkisi yan yana şoför Raif'in otomobiline kuruldular. Beyoğlu deyip sürdüler. 20. Otomobil Karaköy Köprüsü'nden uçtu. Banka önünden geçti. Şişhane yokuşuna saldırdı. Pötüşan yolunu tuttu. Birkaç dar ve loş mahalle dolaştıktan sonra Menekşe Sokağı'nda 27 numaranın önünde durdu. Burası Beyoğlu'nun iki sıra kâgir evleri arasına gömülmüş gün görmez, damlar rutubetten kaldırım taşları parıldayan bir yoldu. Bu sağlığa dokunan mahallede o iki tutuşmuş gönüllerin bir aşk yuvası kurmaları şaşılacak bir şeydi. Buraya ne gül bahçesi şaşırmış bülbül uğrar, ne ayın gümüş nurları saçılır. Alt katın kalın demir parmaklıklı pencereleri, üst katların kapalı koyu yeşil panjurlarıyla bu dar ve yüksek yapının genel görünüşünde bir hapishanenin iç karartan donukluğu vardı. Kalın, ağır, demir sokak kapısının üzerinde Fransızca, Türkçe şu ilan okunuyordu. 3. katta möble, 4 odalı bir apartman kiralıktır. Bu ilan otomobildekilerin yüzlerini güldürdü. Çünkü içeriye girmek için onlara pek güzel bir kolaylık sağlıyordu. Faik arabadan indi, kapının düğmesine dokundu. Kıvrak çınlayan bir ses evin sıkıntılı havası içine doğru derinleşerek inledi. Çok sürmedi. Kapı açıldı. Göğsü koyu mavi önlüklü, suratı iri gözlüklü, başı yağlı siyah canfes takkeli, uzun boylu, çökük avurtlu, kranta bıyıklı bir ihtiyar hizmetçi görünerek "Kimi arıyorsunuz?" Faik, "Kiralık apartmanı görmek istiyoruz. Buyurunuz." Fehime ile Faik girdiler. Şoför dışarıda kaldı. İhtiyar hizmetçi, çekmece kapağı örter gibi bir yavaşlılıkla sessizce kapıyı itti. Apartmanın rutubet kokan serinliği yüzlerine çarparak bir mermer girişten geçtiler. İhtiyarın arkasına düştüler. Minare gibi fır döndü karanlık bir merdivenin muşambalı basamaklarından çıkıyorlardı. Ev temiz ve sessizdi. Merdiven dar bir bacadan akşam karanlığı gibi içi sıkan bir aydınlık alıyordu. Gözleri giderek loşluğa alıştı. Basamaklardaki muşambanın kırmızılı, yeşilli çiçeklerini, küpeştenin koyu maun rengini seçmeye başladılar. Katlar yüksekti. Sahanlıktan sahanlığa çıkıyorlar. Merdiven bitmiyordu. En sonunda üçüncü katı buldular. Hizmetçi buradaki 9 numaranın üzerinden anahtarı aldı. Daireyi açtı. Bir aralıktan sonra girilen bir sofa üzerinde 4 oda, ihtiyar sırayla odalara girerek kapalı panjurları açtı. 5-6 metre ilerideki yüksek yapılarla bu apartmanın arasında boğulmuş, solmuş, güneşsiz bir aydınlık pencereden içeri aktı. Şurada burada somyalı somyasız büyük küçük birkaç çıplak karyola, bir aynalı dolap, 1-2 etajer, birbirine uymaz sandalyeler, şüpheli işler için kullanılmış basma kaplı sedirler, taklit halılar, İri ufak musluksuz basit lavabolar, birkaç kirli yüzler, eller yıkanmış küvetler, burakalar. Döşeme diye gösterilen bu basbayağı eşyaya bir göz gezdirdikten sonra iki genç kiracı ne diyeceklerini kestirmek için birbirlerine bakıştılar. Sonunda Faik söz açmak için ihtiyar hizmetçiden sordu. Pazarlığı kiminle edeceğiz?
Balıkçı pazarında tüccardan Anan Yadi Efendi ile.
Bu apartmanın öbür dairelerinde Türk kiracılar var mı?
Hayır.
İhtiyarın hiç duraksamadan ağzından çıkan bu hayır, soranların hesaplarını bozdu. Delikanlıyla genç kız dudaklarını ısırarak ne diyeceklerini sorarcasına yine bakıştılar. Faik aldığı bu pek kısa cevapla kanmış görünmeyerek, bu apartmanda bir Türk aile bulunduğunu biz pek iyi biliyoruz.
Hayır, siz bu apartmanı benden daha iyi bilemezsiniz. Burada Türk aile yoktur.
İhtiyar gerçeği saklıyor muydu yoksa şoför Raif araştırmalarında yanılmış mıydı? Herifin bu kesin inkarına karşılık Faik iddiasında direnerek, "Canım, ya ben anlatamıyorum ya da siz yanılıyorsunuz. Uzunca boylu, etine dolgun, pembe yanaklı, kumral, arada sırada tek gözlük takar, gayet genç, şık bir Türk, haftada 3-4 gün bu apartmanın kapısından girer, nasıl olur da sen onu tanımazsın?" Faik hiçbir av vermedi, açıklamadı. Çünkü Behçet Hilmi'nin oraya takma ad altında gelip gitmesi düşünülebilirdi. Kranta hizmetçi, çökük yanaklarının buruşuklukları üzerinden gezinen düşünceli bir gülümseyişle
"Evet," dedi. "Feyyaz Bey'den konuşmak istiyorsunuz. Bir de pek güzel karısı vardır."
İki gencin gözlerinde birer sevinç ışını parladı. Lakin yüreklerinde kabaran bu ilk başarı sevincini bir şey sezdirmemek için tekrar yuttular. Faik, "Bravo, şimdi anladın. Biz yanlış bir şey söylemiyoruz."
Affedersiniz, yanlışlık bende değil, yine sizde. Çünkü Feyyaz Bey burada oturmaz.
Parmağıyla pencereden karşıki apartmanı göstererek,
"İşte orada oturur. Feyyaz Bey çok satranç meraklısıdır. Burada bir kiracımız vardır. Antoine Efendi. O da öyle meraklıdır. Çok günler onunla oynarlar. Sonra buradan çıkar, arka kapıdan kendi evlerine gider. ayağa alışmıştır. Otomobilden bizim kapıda iner. Bunun için her ay bana bahşiş verir. Kibar çocuktur. Çok comme il faut.
Fransızca bir deyim. Personne comme il faut. Kibar kişi.
Terbiyeli bir gençtir. Çünkü kendi kapılarının önünde caddeden otomobile inmez. Yokuş pek dik ve kimi yerleri merdivenlidir. Lakin o apartmanlar başkadır. Öbür yüzden deniz görülür. Nezaretleri menşurdur.
Öbür apartmanın yolu pek dik bir yokuşsa, Behçet Hilmi ya da Beyoğlu adıyla Feyyaz Bey, sokak başında otomobilinden inerek evine kadar yürüyebilirdi. Onun arabadan kendisiyle ilgisi olmayan bir apartmanın kapısı önünde inmekteki sakıntısını anlamakta açık göz Faik güçlük çekmedi. Antoine Efendi ile oynanan satranç oyununda başka bir oyun gizli olduğu da anlaşılıyordu. Fehime, kadınların isteklerini açığa vururken kimi kez aldıkları ufak bir çatkınlık tutumuyla dudaklarını bükerek ''Ben kapanık evde sıkılırım. Nezaretli yerlere alışığım. Gözlerimi açıp da pencereden bakınca deniz görmeliyim. Burası pek sıkıntılı. Acaba karşıki apartmanda boş bir daire yok mu? Bir oda eksik, bir oda artık olmuş, zararı yok.'' Faik bu şımarık kadının isteklerine boyun eğmek zorunda. Böyle yaşayan zengin bir erkeğin katlanışıyla hadi öyle olsun der gibi yaşlı hizmetçiye bakarak varsa söyleyiniz, hizmetinizin altında kalmam. Ne yapalım, hanım öyle istiyor. Cebinden buruşuk bir kağıt lira çıkarıp hizmetçiye uzattı. Herif bahşişi küçük bir teşekkürle aldı. Önlüğünün altından yeleğinin cebine sokarak
sanırım ki karşıki apartman doludur. Fakat bir kere soruşturayım. Belki yakında boşalacak daireler vardır.
Hep birden kata indiler. İhtiyar sormaya gitti. 5 dakika geçmeden dönerek,
bir haftaya kadar boşalacak bir daire var. Görüş alanı pek güzel. Fakat kirası tuzlu.
Fehime varlıklı bir kadın tutumuyla, isteğimize göre olsun da kirasının çokluğuna bakmayız. Fakat acaba daireyi bugün görebilir miyiz? Hizmetçi,
evet, içerideki aile pek terbiyeli. Gidip bakmanızı hoş görürler.
Dik iki dağ arasına benzeyen bir aralıktan geçtiler. Karşıki evin arka kapısı önünde kendilerini karşılamaya küp gibi yüz yuvarlak, önlüklü, 45'lik bir kadın çıktı. Cırlak bir sesle,
''Buyurunuz efendi, buyurunuz. Kiracı çıkmadan 15 gün, bir ay önce kiralamazsanız buralarda apartman bulmak çok güç olur. Talihiniz varmış da rast geldi.'' Madam Toma hiç burasını bırakmak istemezdi. Fakat işleri birdenbire öyle bir tersine döndü ki evcek Selanik'e gitmek zorunda kaldılar.
Karı kiracıların önünde bir varil gibi yuvar yuvar ve küpeşteye sarıla sarıla ağır gövdesini zor taşıyarak merdivenlerden çıkarken hiç durmadan çenesinin ayaklarından daha güçlü olduğunu gösteriyordu. 4. kata çıktılar. Kiracılar her sahanlıktan geçtikçe dairelerin numaralarına dikkat ediyorlar. Aradıkları çiftin sevgi yuvalarını, bu kapıların hangisinin arkasında kurmuş olduklarını keşfe uğraşıyorlardı. Madame Tohama'nın bir hafta sonra boşalacak dairesini gezdiler. Beğendiler. Nezaretine bayıldılar. Fehime o apartman içindeki kiracılar arasında bir Türk aile bulunduğunu sormaya söz düşürebilmek için yutkunup duruyordu. Nihayet, burada bir Türk aile oturuyormuş, bize karşıki apartmanın kapıcısı söyledi. Şişman karı,
evet evet, Feyyaz Bey de ve madamı Perinaz Hanım pek terbiyeli ve nazik Türklerdir. Adları Türktür, kendileri hiç soya benzemezler. Zaten Beyoğlu'nda oturanlar inceleyim diye otururlar. Ama bunlar kimseyle görüşmezler, misafir istemezler. Kadın kocası yanında olmadıkça sokağa çıkmaz. Bir yaşlı Rus karısı hizmetçileri vardır, her işi o görür. Sessiz sedasız şeylerdir. Sanki birer suç işleyip de buraya saklanmışlara benzerler. Nikahlı mıdırlar, değil midirler, onu da bilmem. Zaten şimdicik öyle şey arandığı var mı? Bul bir kadın, gönlünü et, paran varsa istediğin yerde otur, keyfine bak.
Fehime, madam apartmanı beğendik. Nezareti de çok iyi. Fakat ben sinirli bir kadınım. Buranın havası bana nasıl gelecek, anlamak isterim. Bu konuda kendilerinden bir iki şey sormak için acaba Perinaz Hanım 5 dakikacık beni dairelerine kabul ederler mi?
Bilmem, fakat gideyim bir sorayım. Tıpkı sizin gibi genç bir karıyla koca geldi. dördüncüdeki 11 numarayı tutacaklar. Müsaadeniz olursa sizden bazı şeyler sormak istiyorlar ve çok yalvarıyorlar. Pek güler yüzlü tatlı şeylerdir. Diyeyim, bakayım ne cevap alırım.
Karı gider 5-6 dakika sonra dönerek,
gittim söyledim. Madem ki Türkmüşler, gençmişler, yalnız hanım buyursun dedi. Görülüyor ki Perinaz Hanım da yalnızlıktan canı sıkılıyor. Yaşlı Rus karısıyla beynin yüzlerinden başka insan suratı gördüğü yoktur. Hadi gidelim, görüşürüz. Bir parça birbirinize benzer tazelersiniz.
Bu cevabı duyunca Faiye, Fehime'nin sevinçten yürekleri hopladı. Lakin karıyı şüpheye düşürmemek için zoraki bir ağırlık gösterdiler. Delikanlı merdiven başında kaldı. Uydurma eşi kapıcı karısının arkasından yürüdü. Feyyaz Bey'in dairesi önüne geldiler. Kapı önünde bekleyen Rus karısı Fehime'yi içeri aldı. Perinaz Hanım görüşmenin pek kısa olacağını anlatır bir ağır başlılıkla holün ortasında ayakta duruyordu. Fehime kandilli bir temanna salıverdi. Öteki de ona benzer bir eğilişle karşıladı. İki genç kadın dikkatle birbirlerini süzerek selamlaştılar. Ev sahibi konuğuna içeri buyurunuz demedi. Ortada ilişecek sandalye çeşidinden bir şey yoktu. Fehime'ye Lemiye'nin fotoğrafını göstermişlerdi. Görür görmez bu genç kadını hemen tanıdı. Evet, Lebi Paşa'nın kızı Kasım Necati'nin merhametsiz sevgilisi. Behçet Hilmi'nin metresi kaçak Lemiye karşısında bulunuyordu. Fehime, kısalığı sezdiren bu sıkıntılı kabul önünde üzgünlüğünü saklayamaz gibi bir hal alarak, ''Küçük hanımefendi, verdiğim rahatsızlık için beni bağışlayınız. Dünya bu. İnsanın başına neler geliyor. İçten lekesiz tertemiz bir sevgiyle bağlandığım bir delikanlıya Allah'ın emriyle varmak için anama babama bir türlü olur dedirtmeyi başaramadım.'' dedi. Tıkanır gibi bir duraklama geçirdi. Sanatçılığını sahnelerde gösteren bu genç kadın göğsünden bir mendil çıkardı. Gözlerine götürdü. Çıkıp çıkmadığı pek belli olmayan birkaç damlayı ufak sarsıntılarla mendile içirdi. Sonra üzgün üzgün devam etti. Gönlümün istediği delikanlıyla evlenmemize müsaade etmedikten başka, beni parasına imrenerek mendebur bir ihtiyara vermeye kalktılar. O zaman aşkım isyan etti. Uyanıklığımda düşümde durmadan etrafımda dolaşan bir canlı hayal, bana bir düzeye kaç diyordu. Kaç, sevgilin kolları arasına kaç. Oradan seni hiçbir kuvvet ayıramaz. O da bana sevgi mektupları gönderiyordu. Gel, gel benim kucağım sana sığınak, seninki bana cennet. Bizim için başka yaşama yolu yoktur, sözleriyle beni kendine çağırıyordu. Of, sonunda kaçtım. Benim annem babam beni, onunkiler onu tepip attılar. Neyle geçineceğiz? Bende bir şeycikler yok. Onun eli yufka. Birkaç gün, birkaç hafta birbirimizin kolları arasında sevgimizin ateşiyle ısındık, barındık. Of, yalnız aşk gıdasıyla yaşanmıyormuş. Hayat pek kıyıcı, zalim. İsteklerini, dediklerini yerine getirmekte bir saniye ara vermiyor. Fehime yine kaynayan bir tencere gibi taştı. Bir sinir bunalımı içinde baygınlıklar geçire geçire. Aman Allah aşkına, bir iskemlecik, bir yudum su. Lemiye iskemleyi, Rus karısı suyu koşturdular. Sanatçı Fehime bu nöbeti de geçirdikten sonra acıklı hikayesinin alt tarafını anlatmaya koyulur. İlk tanışmadan sonra başından geçenlerin en gizli, en acı sayfalarını açan bu dertli kadını, Lemiye ile bir acıyarak, içi sızlayarak, biraz da şaşırarak dinler. Misafir, kendi halini ev sahibininkine benzeterek öyle acıklı bir masal uydurur ki, yürekler acımamak, gözler sulanmamak mümkün değil. Hemen aynı serüven kahramanı, bu iki kadın senli benli dost olurlar. Fehime, apartmanın kira sözleşmesini bitirmek için iki gün sonra geleceğini söyler. Feleğin vurduğu bu iki taze birbirinin ellerini hararetle sıkarak ayrılırlar. Fehime dışarı çıkınca başarısını çıkan birkaç göz işaretiyle Faiye anlatır. Kapıcı kadından Feyyaz Bey'in eşi Perinaz Hanım'a haftada kaç defa ne günleri ve saat kaçta geldiğini sorup anlayarak evden çıkarlar. 12. ayrımın sonu.
Sayfa 121.